Ayrım 9. Asıl Gerçek. David Baldacci. Sayfa 122. 21. Bölüm. Katie James, New York'a ve bir sonraki ölüm haberine dönmek istemediği için seyahatini uzatmıştı. Glasgow'dan Edinburgh'a giden First Scott Rail trenine binmiş, 50 dakika süren yolculuk sırasında daha ıssız ve sulak olan İskoç kırsallarından ve de başkentin tam üzerinden akıp ülkenin içine doğru girinti yapan Firth of Forth nehrini yakınından geçmişti. Balmoral'de bir oda tutmuş, dışarı çıkmadan önce de hızlıca öğlen yemeği yemişti. Dışarı çıkarken uzun boylu, geniş omuzlu bir adama çarpmıştı. Adam nazikçe özür dilemiş, hızlı adımlarla yoluna devam etmişti. Katie acıyan omzunu ovuşturdu ve adamın arkasından baktı. Kendini duvara çarpmış gibi hissetmişti. Adam muhtemelen bir rugby oyuncusuydu. Katie, İskoç eteği giyinen ve çorabına törensel hançerini sokmuş olan kapıcının yanından geçti. Hoş geçen bir gün boyunca şehri turladı. Holyrood House sarayının yakınında bir yerde çay içti. Bir çiviyi çeken mıknatıs gibi onu yanına çağıran sayısız bardan uzak durdu. Ve kentin kraliyet mücevherine, Edinburgh Kalesi'ne giden tepeyi tırmandı. Kentin en uç köşesinde batan güneşin üzerinden gökyüzüne ulaşan Castle Rock'ın sarp ve karanlık kayalıkları Edinburgh'un var olma sebebiydi. Etrafa kayalıklar saçmış olan volkan İskoçya'nın merkezi ile birçok İskoç'un halen eski düşman dediği İngiltere arasında duran bir çapa gibiydi. Katie İngilizlere indirdikleri darbelerle efsaneler yazan Robert Bruce'un ve William Wallace'ın heykelleriyle korunan giriş kapısından geçti. Saat 1'de ateşlenen 87.6 milimetrelik 2. Dünya Savaşı top makinesini kaçırmıştı. Ancak kader taşını görme fırsatını yakalamıştı. Kader taşı 13. yüzyılda İngilizler tarafından alınmış, 20. yüzyıla kadar onlarda kalmıştı. Sonraki 700 küsur yılda da Westminster Manastırı'nda bulunan ve taç giydirme için kullanılan Coronation Chair adlı tahtın altında durmuştu. İkinci Edward'dan ikinci Elizabeth'e kadar gelip geçen tüm hükümdarlar bu tahta oturmuştu. Kısa bir süre sonra Castle Rock'un tepesinde duran ve Edinburgh'da ayakta kalan en eski binaya, Aziz Margaret Şapeli'ne yürüdü. Şapelin içinde otelde çarpıştığı iri yarı adamı gördü. Üçüncü sıradaki kilise oturağının önünde diz çökmüş, öne doğru yaslanmıştı. Katie ona doğru yaklaşırken adamın yanında birinin daha olduğunu gördü. Adam sıradan bir turiste benziyordu. Aniden gözüne ilişen o görüntü olmasa arkasına dönüp gidecekti. Ancak o da hemen en arkadaki oturağın önünde diz çöktü, kamerasını çıkardı ve ilk başta gördüğü şeyden emin olmak için görüntüyü yakınlaştırdı. Adamın sağ kolunun ön tarafındaki dövmeyi fark etmişti. Yıllar önce bir savaş haberinin peşinde koşarken bu dövmenin tıpatıp benzerini görmüştü. Sezgileri keskinleşmişti. Adamların dua etmediğini ya da bilindik duaları ezberden okumadığını biliyordu. Birbirleriyle fısıldaşıyorlardı. Katie söylenenleri netçe duyamıyordu. Bu yüzden şapelden ayrıldı. Ancak ön kapıdan birkaç metre uzakta durdu. 10 dakika sonra dövmeli adam dışarı çıktı. Katie ne yapacağına karar vermeye çalışıyordu ama tam da o sırada adam aniden yoldan geçen kalabalık turistlerin arasında kayboldu. Uzun boylu adam da 1 dakika sonra dışarı çıktı. Katie de ona odaklanmaya karar verdi. Balmoral'de kalan adamın otele dönebileceğini düşünüyordu. Aslında adamı takip etmesini ya da ne işler çevirdiğini öğrenmesini gerektirecek herhangi bir nedeni yoktu. Ancak o çaresizce ölüm haberleri yazmaktan kurtulmanın yollarını arayan dibe vurmuş bir gazeteciydi. Bu takibin bir yere varıp varmayacağını bilmiyordu. Ancak bir şeyler elde edebilirdi. Zaten yapacak başka bir şeyi de yoktu. Adam Balmoral'e dönmedi. Onun yerine şehir merkezinin kuzey tarafına doğru yöneldi. Tam olarak 3 kilometre yürüyüp Leith'e vardı. Hizmet dışı olan demir atmış Britannia adlı kraliyet yatını gezmek için para verdi. Katie ayakkabılarını çıkardı ve ağrıyan ayaklarını ovuşturdu. Peşine düştüğü adamın çok hızlı yürüdüğüne şüphe yoktu. Katie de para verip iskele tahtasından geçti. Kalabalığa karışmak için elinden geleni yaptı. Çünkü adamın onu otelden ya da şapelden hatırlayabileceğinden korkuyordu. Adam bir boğayı dahi boğabilecek kadar güçlü görünüyordu. Katie kalabalığa yat hakkında bilgileri ezberden anlatan rehberi yarım kulakla dinledi. Ancak rehber köprünün önündeki balkon şeklindeki güvertenin üzerinde duran maun ağacından yapılmış rüzgar siperini gösterirken adamı net bir şekilde dinlemişti. Maun ağacından yapılan bu siper ters esintilerin aniden kraliyet eteklerini kaldırıp kraliyet iç çamaşırlarını göstermesini engellemek için yapılmıştı. Katie de uzaklaşan uzun boylu adamı izlerken eteğini sıkıca tuttu ve adamı takip etti. Adam sulara doğru bakıyordu. Korkulukların orada yanına bir kişi geldi. Katie cesaret edebildiği kadar yaklaştı. Her şeyi özetleyen dört kelimeyi duymayı başarmıştı. Bu akşam Gilmerton mağarası. Katie hemen yattan ayrıldı ve bir taksiye atlayıp otele döndü. Hazırlanması için çok fazla vakti yoktu. Öncelikle ufak bir araştırma yapacaktı. Ne ile karşılaşacağını bilmiyordu. Ancak yaşadığı tecrübeler ona en büyük haberlerin en beklenmedik karşılaşmalardan doğduğunu göstermişti. 22. Bölüm. Şov İranlı'nın ve onun kana susayan adamlarının şu anda içinde bulunduğu çetenin yanında baş parmağını emen 4 yaşındaki bir kurup çocuk gibi kalacağını düşündü. Bir arabada oturuyordu. Bir tarafında Tacikistan'da taş bir blok, bir tarafında da aynı Asya ülkesinden gelen ufak bir dağ duruyordu. Geniş Mercedes'in arkasında duran yarım ton insan ağırlığından dolayı savrulmaması şaşırtıcıydı. Bu durumu engelleyen şey ise yine Taciki olan ve en az 350 kilo gelen iki kişinin de önde oturmasıydı. Şov adamların cüssesinden dolayı yolu çok az görüyordu. Bu adamların arasına bir kişi daha eklense çok güzel bir şekilde herhangi bir NFL takımının hücum çizgisi oluşturulurdu. Şov Tacikistanlı olup da yüzünde kızgın bir ifade olmayan herhangi biriyle tanışmamıştı. Belki de bu adamların her daim kızgın olmasının sebebi Sovyetlerin zehirli atıklarını boşalttığı, etrafı dağlarla çevrili olan ve fakirlik oranı %80'leri bulan bir ülkede yaşamaktı. Şov Rusça bir şey söyledi ancak cevap olarak aldığı tek şey hırıltı diye tabir edilebilecek bir şeyin ötesine geçmedi. Tacikler kendilerini Rus olarak görmüyordu. Perslilerle birlikte kültürel olarak İran etnik havuzunun bir parçasını oluşturuyorlardı. Şov Tacikçe öğrenme zahmetine girmemişti. O anda da bu kararından pişman olmamayı umut ediyordu. Arkasına yaslandı. Tacikler ülkenin en kârlı ithal mahsul kaynağı olan komşu Afganistan'da üretilen afyonla yapılan uyuşturucuları, özellikle de eroini satıyordu. Bu fırsatı ise Irak'ı demokrasi ateşi haline getirmek için Afganistan'ı büyük oranda terk eden koalisyon güçleri sayesinde yakalamışlardı. Dünyadaki tüm uyuşturucu imparatorlukları her gece bu güçlerin düşünceli tavrına şükrediyordu. Çünkü tüm zamanların en popüler sokak ilacı olan eroin afyon olmadan üretilemezdi. Bu yozlaşmış kimyasal zaman bombasının dünyada yarattığı acıların haddi hesabı yoktu. Şov buraya bu acıdan bir ton satın almaya, yani sokakta 15 milyon dolar kazandıracak 1000 ton uyuşturucu almaya gelmişti. Bu uyuşturucunun gramı 120 bin dolardı. Uyuşturucu binlerce futbol topunun içine gizlenmiş olarak İskoçya'dan New York'a gönderilecekti. Tacikler sayısı az olan ABD gümrük müfettişlerinin İskoçya'dan gönderilen bir malı İran'dan ya da Kuzey Kore'den gönderilen ve üzerinde büyük harflerle Amerika'ya ölüm yazan büyük bir pakete kıyasla çok daha az incelediğini fark etmişti. Tabii işler yolunda giderse şovun alacağı kargoya New York limanında el konulacaktı. Uyuşturucunun yakalanması basında uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına vurulan büyük bir darbe olarak duyurulacak, emniyet birimlerinin çabalarının devam edeceğini ilan edecekti. Ancak bunların hepsi şovun görevi başarılı bir şekilde sonuçlandırmasına ve başına bir şey gelmeden buralardan uzaklaşmasına bağlıydı. Tüm bunlara rağmen şov hayatta kalmasını Frank'in zaferin ölçüsü olarak görüp görmeyeceğinden şüphe duyuyordu. Fakat ABD gümrük ajanlarının itibar kazanması şovun buraya geliş amacı değildi. O buraya uyuşturucu satışından elde edilen kazancın, Tacikistan'ın her tarafına yayılan aşırı İslamcıların bir kısmını oluşturduğu bir uluslararası suç örgütüne aktarılmasını önlemek için gelmişti. Bu adamlar bu gece elde edecekleri parayla birkaç tane kirli bomba ya da on binlerce el yapımı bomba alabilirdi. Her iki olasılıkta dünyaya büyük zararlar verebilirdi. Edinburgh'dan çok uzakta değillerdi ama hızlıca açık ve ıssız topraklara girmişlerdi. Kuzey yönünün uçlarında Firth of Forth vardı. Şov taciklerden biri sigarasının dumanını dışarı üflemek için camı açınca deniz kokusunu alabildiğini düşündü. 30 dakika sonra çakıl bir yola saptılar ve her iki taraflarını da hemen ağaçlar kapladı. Yolun diğer ucunda duran kamyonun şoförü kamyonun yanında durmak için yavaşlayan sedandaki arkadaşına başı ile selam verdi. Şov ve diğer dört adam arabadan dışarı çıktı. Şov kamyondaki yükü gösterip futbol topları dedi. Sol tarafındaki adam homurdandı. Şov da bunun Tacikçe'de evet olduğu yargısına vardı. Şov'un hayatta olmasının tek sebebi bu adamların onun Atlantik'in diğer tarafında kalan iyi bir müşteri olacağını düşünmesiydi. Güney Amerikalı karteller dünyanın en büyük uyuşturucu pazarı olan ABD'de üstün konumdaydı. Ancak Tacikler uzun zamandır oralara göz koymuştu. Kolombiya'ya gidip İspanyolca konuşan birkaç bin kişiyi boğazlamaya can atıyorlardı. Şov taciklerden biri tarafından uzatılan bıçağı kullanarak futbol toplarından birinin içini açtı. Topun içinde plastik paketlere sarılmış beyaz toz vardı. Bu pisliğin vücuduna girmesini istemediği için TV'de yapıldığı gibi paketlerden birini açıp malı tatmadı. Eroinle aynı derecede zararlı olan tek şey ise kristal meth'di. O pisliği 100 metre öteden koklasanız dahi sisteminizden atmak için tedavi görmeniz gerekebilirdi. Bunun eroin olduğunu ve diğer tüm toplarında 1000 kilo eroinle dolu olduğunun tek göstergesi sizin sözünüz sanırım. Dört adam da dik dik ona bakıyordu. Hiçbirisi de cevap verecek gibi değildi. Kamyonun yolcu koltuğu tarafındaki kapısı açıldı ve ufak tefek ince bir adam hafifçe yere ayak bastı. Seyrek sarı saçlı adam pahalı bir takım elbise giyinmişti. Suratındaki daimi gülüşü de yeni yapılan dişlerini gösteriyordu. Aksanı fark edilmeyecek kadar kaybolmuş olan adam, "Biz bu işi uzun zamandır yapıyoruz," dedi, elini şova uzattı. Tüm yeni müşterilerimiz aynı kaygıyı taşır. Ancak şu ana kadar müşterilerimizin hiçbirini hayal kırıklığına uğratmadık. Ortadan yarılan futbol topunu gösterdi. Elinizde tuttuğunuz dünyadaki en iyi eroindir. ABD sokaklarına sürmeden önce içine ne atarsanız atın %70 saf kalacağını garanti ediyorum. Diğer tüm eroinlerde satılabilir 2 kilo elde etmek için 10 kilo harcarsınız. Bu da %40 saflık oranıdır, yani hiçbir şeye yaramaz, pahalıya mal olur. Bizim malımızda kazancınızı ikiye katlayacaksınız. Şov kendisini bir fuarda satış yapan bir kişiyi dinler gibi hissetti. Adam konuşmaya devam etti. Ayrıca 10 kilo da ben ekledim, bu da sokakta 1 milyon dolardan fazla yapar. Yeni müşterilerimize iyi niyetimizi göstermek için yaptığımız bir şey. Bir defaya mahsus. Bu sözleri sert bir şekilde söylemişti. Ancak yüzündeki gülümseme devam ediyordu. Malı size 5 milyon avroya satarız. Siz de malı New York'ta, Los Angeles'ta ve Miami'de satıp 15 ya da 20 milyon dolar kazanırsınız. Kötü bir pazarlık değil. Bu işi 2 haftada bir yapabiliriz. Kolay para. Shaw önemli bir noktaya değinip Amerika'ya uyuşturucu sokmak büyük risk taşır dedi. Adam kıkır kıkır güldü. Ben aksine duydum. Tüm Amerikalılar uyuşturucu bağımlısı olduğu için bu iş bir çocuğun elinden şekerini almak kadar kolaymış. Şişman, hırslı, seks manyakları işte. Malı gördün, ben de parayı görmek istiyorum. Shaw zaman kazanmak için topları limana nasıl götüreceğim dedi. Ya Frank beni oyuna getirmişse? Tacikler parmaklarımı, organlarımı birer birer söker, sincaplara yem eder. Biz gemiye yükleriz. Hiç kimse akıllılık yapmaya çalışmıyor. Şimdi parayı görelim. Adam Mercedes'in içine baktı. Çanta falan göremiyorum. Büyük banknotlar halinde de olsa 5 milyon avro epey yer tutar. Adam cevap beklercesine Shaw'a baktı. Çek ya da kredi kartı kabul etmeyiz. Adam gülümsedi. Ses tonu sertleşti. Para nerede? Shaw sakin bir tavırla adamlarım getiriyor dedi. Adamların mı? Ne adamları? Ufak tefek adam etraflarını saran ıssız alana baktı. Senin adamların varsa benim de var. Bize böyle bir şey söylenmedi. Yanıma milyonlarca avro alıp tanımadığım dört canavarla tek başıma bir arabaya bineceğimi ve postumda delik açılmasına izin vereceğimi düşünmedin herhalde. O kadar salak olsaydın bu işlerde bir hafta dahi tutunamazdım. Ufak tefek adam eliyle adamlarına işaret verdi ve adamlar Mercedes'in bagajından dört tane hafif makineli MP5 çıkardı. Shaw'un kamyon tarafına geldiğini duydu. Metal bir ses şoförün de silahlı olduğunu gösteriyordu. Hangi cehennemde kaldın Frank? 23. Bölüm. Katie James elini göğsüne bastırıp şiddetli bir şekilde atan kalbini yatıştırmaya çalışırken küçük bir dürbünü gözünün önüne yerleştirdi. Balmoral'deki Mercedes'i takip etmişti. Britanya'dayken buluşma yerini duyduğundan dolayı dikkat çekmemek için birkaç sefer arabayı geçebilmişti. Ancak araba çakıl yola saptığı sırada yola devam etmişti. Durumu fark edince arabanın çok uzaklaşmadığına inanarak geri döndü. Arabasını yolun kenarındaki kıvrımlı yere koydu, yürümeye başladı. Bir tepeciğin üstünden geçti, ağaçların arasına daldı ve adamları izlemek için bir yükseltinin arkasına yerleşti. Adamların söylediklerini duyabilecek kadar yakınlaşmıştı. Balmoral'deki uzun boylu adamın uyuşturucu alıcısı olduğu belliydi. Chapel'deki diğer adam aklına gelince bu duruma şaşırdı. Katie o adamın üzerindeki dövmenin Delta özel kuvvetlerine özgü olduğunu biliyordu. Ancak bu tarz kişilerin de kötü yola sapabileceğini düşündü. Diğer adamlar da satıcıydı. Uyuşturucu futbol toplarının içindeydi ve makineli silahlar ortaya çıktığında paradan bahsediyorlardı. Katie cep telefonunu kullanıp polisi aramayı düşünmüştü. Ancak farklı bir şey yapmaya karar verdi. Aniden beliren silahları görünce koşmayı tercih etti. Duyduğu bir sesten dolayı donup kaldı ve geri adım atmaya başladı. Sağ tarafta ormanın içinden siyah bir dalga geçiyordu. Katie yere yattı ve saklanmaya çalıştı. Silahlar ateş açmaya başlayınca daha çok endişe duymaya başladı. Ancak bir şeyden dolayı, belki de gazetecilik içgüdülerinden dolayı dürbünle bakmak için başını kaldırdı. Uyuşturucu satıcılarının ikisinin makineli silah ateşine maruz kaldığını ve bedenlerinin de adeta delik deşik olup kanlar saçarak yarıldığını gördü. Adamlar ses dahi çıkaramadan yere düştü. Olanları izlemeye devam ederken uzun boylu adamın kendisinden beklenmeyecek bir çeviklikle dev adamlardan birisinin elinden hafif makineli silahı aldığını, adamın karnına tekme attığını ve kafasına bir darbe indirip adamı yere yapıştırdığını gördü. Uzun boylu adam arkasını döndü ve teslim olacakmışçasına silahı havaya kaldırdı. Ancak makineli tüfek ateşi etrafını sarınca kararından vazgeçer gibi oldu. Diğer uyuşturucu satıcıları da kamyonun arkasında siper aldı ve karşılarına çıkan her şeye ateş etmeye başladı. Katie'nin yanından geçen karartı da durmaksızın ateş ediyordu. Uzun boylu adam yaylım ateşinin ortasında kalmıştı. Katie korku dolu bir şekilde kendi kendisine fısıldayarak öldü dedi. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 134.